Herkül Name. Her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes.
Hemen herkesle anlaşmaya açık bulunma. Daha doğrusu çok ağır bile olsa sulha açık bulunma. Böyle açık durursa bir insan yine meşruiyet çizgisinde sulh stratejilerine de açık bulunur. Ama böyle bir şey hep kapalı bulunuyorsa belki o mevzuda sulh stratejileri oluşturmak mümkündür ama fakat onu aklının köşesinden geçirmediğinden dolayı bazen enaniyetine, bazen hizip telakkisine, aidiyet mülazasına, bazen de parti sevdasına feda edebilirler. Bir hizip sevdasına feda edebilirler. Burada hoşgörü, yine Frenç ifadesiyle diyalog çok önemlidir. Açık durma. İnsan bir şeyin mevcudiyetini eğer şöyle böyle zanni, tahmini bile kabul ediyorsa, onu açık durduğu takdirde o mevzuda bir kısım stratejiler, projeler üretme imkanı olur. Fakat öyle bir şeyi bütün bütün yok kabul ediyorsa, yoka karşı proje üretme meselesi söz konusu olmaz. Bunun gibi. Evet, falanın dediği de doğru olabilir, filanın dediği de doğru olabilir. Bunların içinde mutlaka bir doğruluk payı vardır. Hani Hazreti Pir'in Mutezile'ye ve Cebriye'ye, içlerinde bir taneyi hakikat var. Fakat hakikatı mesleklerine münhasır gördüklerinden hata ediyorlar. Yani ifrat hatası yaşıyorlar. Ama biri diğerine göre ifratta, öbürü de diğerine göre tefritte. Mutezile iradeye namütenahi bir kudret atfetmek suretiyle haşa meşiyeti ilahi, kudreti ilahi, irade-i ilahi Allah'la paylaşma gibi bir sevdaya giriyorlar. Berikiler de tam onlara reaksiyon, tam tepki olarak hayır insanın elinde hiçbir şey yoktur. İnsan rüzgara maruz bir tibini, bir karardır. Rüzgarın saçıp savurduğu saman çöpü gibi bir şeydir. Onlar da böyle bakıyorlar. Biri ifrat, biri tefrit ediyor o mevzuda. Denge bulunamıyor. Oysa ki ondan da o taneyi hakikat alınsa, berikinden de o taneyi hakikat alınsa, bir doğru üzerinde mütabakata varılmış olacak. Şimdi bu meseleyi günümüzdeki hadiseler açısından da ele alabiliriz yani. Birileri şu doğru diyor. Onlar bir yönüyle bizim dışımızda olduğundan, çerçeveleri farklı olduğundan dolayı doğru dedikleri şeye başta eğri diyoruz bu başta. Dolayısıyla o mevzuda doğruluk adına da bir stratejimiz yok, bir planımız yok. Sadece müdafaa silahımız siz yanlış düşünüyorsunuz. Yanlış. Doğru değil katiyen. Belki diyalektik yaparak bazı uydurmalarda bulunuyoruz. Demagojilere girerek bazı uydurmalarda bulunuyoruz. Doğru değil esasen. Kendimiz bile inanmıyoruz. Bu açıdan da tehlikeli yani günümüzde. Hususiyle küreselleşen bir dünyada. Bu tarzı telakki, bu anlayış böyle yürür giderse İşin doğrusu ne ailede huzur kalır, ne küçük dairedeki toplumlarda, ne de büyük dairedeki bir millette, ne de milletler arası münasebetlerde. Sağlıklı, sıhhatli bir noktaya varılabilir. Oysa ki Kur'an وَالصُّلْحُ خَيْرِ buyuruyor. وَالصُّلْحُ خَيْرِ Sulh, hayır sulhtadır diyor. Anlaşmada, uzlaşmada. Başkalarının dediği şeyde bile bir hakikat payı olduğunu kabul etmekte şöyle böyle diyor. Bu en küçük daire olan molekül dairesi diyelim. Atom dairesi, fert dairesi, molekül dairesi, aile dairesi. Ama peder şahi, ama ced şahi, aile dairesi, molekül dairesi. Buradaki kadın erkek münasebetleri açısından Kur'an-ı Kerim'de huzursuzluklar karşısında ayrılalım mı, kalalım mı? Yuvayı devam ettirelim mi, ettirmeyelim mi? Talaka bir hakkayat tanıyalım mı, tanımayalım mı? Kur'an-ı Kerim orada hükmünü veriyor. Vessulhu hayr diyor. Toplumun molekülü ise şayet ailedeki yıkılma o toplumda da bir sarsıntı meydana getirir. Düşünün ki bir aile, iki aile, birkaç aile, efendim bir oymak bu mevzuda hep aynı sergerdanlığa girdi. Çok ciddi toplumda bir sarsıntı yaşanır burada. Evvela Kur'an-ı Kerim çok küçük dairede, molekül dairesinde meseleyi ele alıyor. Orada bu mesele hayırlıysa kasaba dairesinde evleviyetle, şehir dairesinde evleviyetle, devlet dairesinde evleviyetle, cihan dairesinde evleviyetle. Bu açıdan bu sulhu umumi ama hangi dairede olursa olsun diyelim ki Türkiye'de böyle bir sulhu umumi hangi konuda temin etmeye çalışıyorsunuz? İşte farklı anlayışlar, inanan inanmayan yani muvahhid, ateist, deist, Araf'takiler beyne beyne nerede olduğu belli olmayan. Bunlar arasında bile beraber yaşanır olabileceğini ortaya koymak lazım. O istikamette stratejiler ortaya koymak lazım. Ne var ki günümüzdeki meseleler daha ziyade bunların dışında cereyan ediyor. Mesela Alevi, Sünni, mesela Kürt, Türk, Laz, Çerkez. Şimdi bunlar arasında da esasen bir sulh temin etme mevzu. Yani şöyle davranılırsa acaba bir sulh temin edilebilir mi? Bir sulhu temin etmek için bazen insan hakikaten kan kusabilir. Ve kusarken de onu ketmeder. Kızılcık şerbeti içmiştim der. Kan kusabilir. Etek de öpebilir. Milli onur, milli gurur ayaklar altına alınmama kaydıyla. O mefkureye saygı devam ettiği müddetçe bence el de öpülebilir, etek de öpülebilir. Heyeti İslamiye, heyeti milliye arasında huzurun temini adına bence o mevzuda katlanılabilecek her şeye katlanmak lazım. Vessulhu hayır. Hayır sulhtadır. Sulh her zaman hayırlıdır. Evet. Böyle bir şey deyince zannediyorum sizin de aklınıza gelmiştir. Hudeybiye sulhu. İnsanlığın iftihar tablosu söz veriyor. Şimdi es-sıddîkın, es-sıddîk. Sadakat bir şiarı, bir sıfatı. Söz veriyor. Sizi umreye götüreceğim diyor. Hac daha farz olmamış. Hudeybiye'ye geliyorlar. Gidenler bilirler bir yönüyle. Orada Aram buyuruyor insanlığın iftihar tablosu. Canlılar ona kurban. Ve ihrama girmişler. Yanlarında kurbanları var. Olumsuz hiçbir şey yapmaya genel durum müsait görünmüyor. İhramla gelmişler oraya. Belki sadece atlarla, develerle, katırlarla o kölü açtıkları için 400-500 kilometre, 450 kilometre vardır. Belki sadece o kadar yabancı hayvanlara karşı, vahşi hayvanlara karşı kendilerini koruma adına. Yoksa ihrama girdikten sonra bu hayvanları bile öldüremezler. Ancak taarruz karşısında kendilerini müdafaa ederler. İşte yanlarında olan silahları varsa öyle bir silahları vardır. Fakat orada Mekke müşrikleri onlara karşı çıkıyor. Senadit karşı çıkıyor. Bir yönüyle belki o Bedir'deki kin ve nefret daha da böyle çimlenerek, dal budak salarak o güne kadar büyümüş. Burada aynı zamanda bir şeyi de size hatırlatıyorum. Böyle tepelerine vurunca her tepeye vuruş o insanlarda bir kin ve nefret oluşturur. Bir daha vurursanız güçlendirir. Daha vurur onu yok ederseniz arkadan gelen nesillere kinler, nefretler intikal eder. Arkadan gelen genç nesiller sürekli kin, nefret, gayiz, fezazet tevarüs eder. Ve ona göre hareket ederler. Dolayısıyla oraya gelen insanlar ciddi bir gerilim içindeydiler. Düşünün ki gelecekte iki devletin başına balyoz gibi inen İslam'ın o büyük komutanı, Batılı bir erkan-ı harbin dediği gibi, biz Hannibal'ı Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Henüz gözü hakikate açılmamış orada. Atının üstünde o tarafa doğru, bir bu tarafa doğru geliyor. Meydan okuyor. Fakat Müslümanlar fevkalade bir temkinle o meseleyi sindiriyorlar. İşlerine çekiyorlar. Evet, kan kusuyorlar. Kızılcık şerbeti içtik diyorlar orada. Onunla bitmiyor iş yani. Geliyorlar, geriye döneceksiniz. Orada belli bir ümitle o 400 küsür kilometrelik mesafeyi atın, katırın, devenin üstünde seyahat ederek oraya kadar gelmiş Hürsi abinin inkisarı. İnsanlığın iftihar tablosunu ben size umre yaptırtacağım demiş olması, onun sadakati, verdiği sözü yerine getirmesi. Bütün bunların hepsini bir mahruti bakışla, bütüncül bir nazarla bir araya getirin. Bakın o resme. Çok önemli bir şey. Bu sahabede ciddi bir gerilim de meydana getirebilir. Biri gidiyor, öbürü geliyor, o gidiyor, öbürü geliyor. Sizi bırakmayız burada. Ve insanlığın iftihar tablosuna orada bir anlaşma teklifinde bulunuyorlar. Bu sene geriye döneceksiniz. O 500 kilometre mesafeye yakın mesafeyi bir daha gerisin geriye tepip Medine'ye gideceksiniz. Umre için niyet etmiştiniz. O kurbanlar orada kesilecek. Haçta değil, orada kesilecek. Ve kesiliyor orada. O kurbanlar kesiliyor. Sahabinin onuru kırılıyor orada. Onur dedik, Frenkçe bir tabir de. Bir yönüyle şerefi, izzeti. Ayaklar altına alıyorlar onu. Ve en önemli olan da insanlığın iftihar tablosu orada. Orada öyle mülayim davranıyor ki, malum Hazreti Ali'ye yazdırıyor bildiğiniz gibi. O ahitnameyi yazdırıyor. Allah Resulü'nden Bismillahirrahmanirrahim. Diyorlar seni Resul olarak bilmiyoruz. Ne yazacağız oraya? Abdullah'ın oğlu Muhammed yazacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar çok zor hazmedilir şeyler. Hazreti Ali Efendimiz'e sil diyor onu. Allah Resulü Muhammed sil onu diyor. Dedikleri gibi yaz diyor. Çok ağırdır bu. Levh-i Mahfuz'a yazılı öyle. Ayan-ı Sabite'ye yazılı öyle. İlmi İlahi'de yazılı öyle. Fakat Allah Resulü sineye çekiyor onu. Öyle yapıyor. Geriye dönelim diyor. Hazreti Ömer gibi kılı kırk yararcasına cesareti adaletiyle at başı, adaleti cesaretiyle at başı, fütursuz, ölümüne fütursuz bir insan. Sen Allah'ın Resulü değil misin diyor. Biz doğru yolda değil miyiz diyor. Bütün bunları da duyuyor. Vaka o, onun kefaretini ömür boyu ödüyor. Ömür boyu sadaka verdim, oruç tuttum. Öyle itiraz ettiğimden dolayı Allah beni affetsin diye diledim. Çünkü insanların iftihar tablosuna karşı o mahiyette tarizde bulunulmaz. O ne diyorsa ona teslim olunur. Ve sulhu hayır. Sonra onlar 10 senelik bir şey imzalıyorlar. 10 sene birbirimize ilişmeyelim. Biz sizin yanınızda olanlara da ilişmeyelim. Siz de bizim yanımızda olanlara da ilişmeyin. Burada sahabi firaseti pek çokları şöyle diyor. Vallahi bu fütuhat diyorlar. Bize ilişmeyecekler. Rahat dünyanın her yerinde gezecek dinimizi anlatacağız. Ve bir gün gelecek şöyle diyecekler. Siz Mekke fethini fetih sayıyorsunuz. Biz Hudeybiye'yi fetih sayıyoruz. Çünkü ayağımızı böyle rahat yere basma imkanı oldu. Kendimizi anlatma imkanı oldu. Ruhumuzun ilhamlarını başka sinelere boşaltma imkanı oldu. Şimdi ve sulhu hayır mi değil mi? Evet. İnsanlığın iftihar tablosu, sahabi, sahabinin izzeti ve şerefi, oraya kadar gitme. Ama çok kısa zaman sonra ahdi onlar bozdular. Ahdi onlar bozduklarından dolayı insanların iftihar tablosu da temkiniyle, kuvvetiyle, o güne göre mekanize gücüyle belki, güçlü lojistiğiyle Mekke'nin üzerine geldi. Mekke fethedildi. Sonra da yedhulûne fî dinillâhi efvâca. Fevç fevç İslamiyet'e dehaletler başladı. Demek ki o büyük Hüdeybiye fethini mütakip bir de Mekke fethi oldu. Kabail ve tevaif fevç fevç gelip İslamiyet'e dehalet ettiler. Sulhun öyle bir yararı ortaya konmuş oldu. Günümüzde de buna çok ihtiyaç var zannediyorum. Herhalde bize ters gelen bazı şeyler olabilir. Keşke şu görüşme olmasa, şu anlaşma olmasa, şu uzlaşma olmasa. Biz Türk milleti, şöyle onurumuz var, böyle gururumuz var filan. Boyun eğmesek, bazı şeylere evet demesek. Muhtemel o türlü şeylerle bazı problemler çözülecekse bence işte o Hudeybiye sulhu mülahazası, Hudeybiye sulhundaki mantık ve muhakeme ile yapılması gerekli olan şey neyse bence onu yapmak lazım. Güzergah emniyetini tehlikeye atmamak lazım. Ülkenin parçalanmasına meydan vermemek lazım. Devletimizin bir devlete aliye olması istikametinde yoluna devam etmesini sağlamak lazım. Devletler muvazenesinde muvazenin unsuru olmasını sağlamak lazım. Şimdi bu kadar getirisi olan, varidatı olan bir şey karşısında bazen çok kafamıza uymayan şeyler, onlara da katlanabiliriz. Evet, aile planında, belli dar bir dairedeki toplum planında, geniş dairedeki toplum planında, devletler muvazenesinde hep anlaşma. Bakın devlet-i aliye dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bu 250 milyon neredeyse bir nüfus hakimiyeti vardır. Esas saf kan Türk o dönemde 11 milyondur. Eğer o anlaşmalar olmasa, o uzlaşmalar olmasa, o müsamahalar olmasa, o hoşgörüler olmasa, 4 asır problemsiz siz o işi götüremezsiniz. Son asırlarda neden problemler oldu? Biz o sulh felsefesini, o sulh düşüncesini tam yaşatamadık yani. Herkes bize benzeyecek dedik. Herkesi kendi tarzı telakkilerinde, anlayışlarında belki serbest bırakmadık. Bize uyacaksınız dedik. Yoldan geçerken dirsek vurduk onlara. Bize uyarsanız avantajınız olur. Bak dirsek vurmayız size filan. Onlar da o desteği sizden bulamadıkları için dıştan destek aradılar. Ve dış destekler de sizin için problem oldular. Problem olduysa biz bir yönüyle orada o sulhu umumiyi koruyamayışımızdan olduk.